Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Gördüm ki kokuşmuşluk kaynamakta bu kazanda. Kazanın boyunu bile aşmış, taşmış ortalığı. Suçlar için yasalar var ama suçlar öylesine iyi korunuyor ki yasalar berber dükkanlarının duvarlarını süsleyen laflar gibi kalmış. Okuyorsunuz, gülüyorsunuz, hepsi bu. Dahası da var. Kimi günahıyla yükselir, kimi erdemiyle düşer. Evet, bugün hayatımızın eskimeyen satırlarının ustasıyla birlikteyiz Zeytin Dalı'nda, Shakespeare. Ve az önce okuduğum satırlar onun Kısasa Kısas adlı komedisindendi. Bu satırları dilimize parlak bir Türkçe ile aktaransa sevgili yazar ve çevirmen Zeynep Avcı bugün bizlerle sağ olsun kırmadı ve Zeytin Dalı'nda çok sayıda çeviriye ve kitaba imza atan sevgili Zeynep Avcı, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ellerine sağlık diyorum. Kısasa Kısası bir kez daha büyük bir heyecanla okudum sayende. Bize bugünden, bugüne dair çok şey söyleyen bir yapıt aslında. Ama sen sadece Kısasa Kısası da çevirmedin. Hırçın Kız, 12. Gece, Venedik Taciri. Ya Shakespeare'le nasıl bir ilişkin var? Onu soracağım Zeynep Avcı.
Efendim ilişkimiz gayet sivil bir şekilde 1990'ların başında başladı. Işıl Kasaboğlu ile çalıştım ben ömrüm boyunca sayılır tiyatro alanında. Ve Işıl'ın yaptığı bütün aşağı yukarı hepsini değilse bile %80'ini Shakespeare'lerin ben çevirdim. 90'ların başında Venedik Taciri'ni Trabzon'da, Trabzon Tüccarı adı altında Shylock'u kadın yaparak zavallı Shakespeare'in kemiklerini sızlatmaya başladım. O zamandan beri de kendisiyle seviyeli ilişkimiz devam ediyor ki çıkıp da bana tek kelime etmedi yani hiç. Gayet iyi gidiyoruz.
Peki söyle.
Sonra tabii zaten çocukluğumdan beri, çocukluğum diyeceğim çünkü ortaokuldan beri Shakespeare'le bir şekilde bir tanışıklığım ve bağlantım vardı. Sonra 90'lardan sonra peşine düştüm. Stratford upon Avon'a birkaç defa gittim. Doğduğu ev, işte karısının evi, annesinin evi vesaire. Shakespeare and Company'nin oradaki mekanı. Sonra Londra'da yapılan, yeniden yapılan Globe'un inşaatından başladık. Globe bitti filan gibi. Birazcık da Hazreti insan olarak tanımaya çalıştım.
Evet, sen ona Hazret diyorsun. Evet, evet.
Hazret mi yani? Hiç evet. Artışmasız. İnsan olarak tanıyınca daha farklı bir sempati besliyorsunuz kendisine. Yani gökten yere iniyor. İyi oluyor.
Peki komedilerine duyduğun özel ilgiyi soracağım sana. Baktığımızda karşımızda komedileri duruyor.
Evet, ben komedilerini çevirdim. Sadece Hamlet'le ilgili bir çalışma yaptım. O zavallı Hamlet'te tek kişiye indirdim. Yani onda da hortlamadı adam. Bülent Emin Yarar hala tek başına oynuyor Hamlet'i. Yani trajedilerinden sadece Hamlet, bir de yani birkaç başka farklı şeyde trajedilerle ilgili de bir şeyler yaptım. Ama tam biri değil. Komedileri, tabii Işıl'ın komedi koyma arzusu yüzünden komedi çevirdim. Ama son olarak Shakespeare'le yaptığım, ilgili yaptığım çeviri Shakespeare for Grown-Ups diye, yani yetişkin Shakespeare diye çıktı. Orada mecburen bütün oyunlarından, hatta sonelerinden bir şeyler çevirdim. Evet. Çok faydalı bir kitap oldu o da benim için.
Ona geleceğim zaten ama şu an için hani komedilerinde dolaşmak komedileri istiyorum. Ha.
Evet. Şimdi eğer dönüp dolaşıp kısasa geleceksek komedilerinin ortak bir sürü özelliği var. Ama kısasa bunların bazıları yok.
Hı. Neler yok?
Bir kere soytarı yok.
Hı. Var ama yok galiba, değil mi?
Yani olayın gidişatını, olay örgüsünü etkileyecek bir rolü yok. Evet. Yani ne bileyim 12. gecedeki feste gibi baskın bir rol oynamıyor. Bir de problem oyunu olarak kabul ediliyor kısasa. Komedilerde daha çok durum önemlidir. Hı. Yani bir durum ortaya çıkar, o durum iyice karışır, ondan sonra çözülür ve herkes çok mutlu ve bahtiyar olur.
Evet.
Çünkü burada öyle bir özellik yok kısasa. Yani bir durum, yani yine geleyim 12. gecede Malvolio aldatılır mesela, durumlardan bir tanesi. Sonuçta zavallının günahsız olduğu ortaya çıkar ve her şey yoluna girer. Yahut da işte bunun gibi olaylar olur.
Evet.
Kısasa kıtas orta yerde kalmış bir oyun.
Hmm.
Yani trajedi de olabilirdi, trajedi olmazdı.
Tam da onu soracaktım. Trajedi olmaya çok yatkın aslında, öyle değil mi Zeynep ya?
Patlama kahramanı yok. Trajik kahramanı yok.
Dur, bunu yani not alıyorum.
Bir tek trajik kahramanı olması lazım ki o kahraman kendine rağmen kadere yenilsin ve yanlış yaptığı bir takım şeylerin cezasını çeksin. Burada öyle biri yok. Bu o yüzden problem bir oyun. Yani tarihi oyun sınıfına hiç girmiyor. Trajediye de girmiyor. Komediye de işte ittirek aktıra girmiş.
Peki karakterleri için bir şeyler söylemek istiyorum. Bu karakterlerde ben baktığımda postmodern yapıya çok uygun yanları var. Mina Urgan da altını çizmiş aslında. Yani bir böyle normal giderken ondan sonra bir ani dönüş oluyor karakterlerde. Tuhaf tuhaf tepkiler vermeye başlıyorlar. Bu konuda ne dersin sen?
Şimdi kısasa çok çelişki içeren bir oyun. Shakespeare'in hayatına bakıldığında da o hayattan oyunlarında bir takım izler görülebiliyor. Mesela burada Romeo Juliet'ten sonra yazıldığı halde Romeo Juliet'inkine benzeyen bir gençlik aşkı Claudia ile Juliet dediğim kadın adı. Evet.
Evet.
Juliet'in aşkı. Onlar da illegal olarak beraber oluyorlar. Claudia o yüzden ölüme mahkum ediliyor. Şimdi o trajediye gitmiş bu konu. Burada komedinin içinde kalmış.
Evet.
Bu bir çelişki.
Evet.
Sonra Shakespeare'in genelinde gerek trajedilerde çoğunlukla da komedilerde uygunsuz çift kalabalığı vardır. Yani ayol bu adam bu kadınla nasıl yapar dersin, yaptırır. Yani anladım. Olacak şey değildir. Karakter uyuşmazlığı vardır, sınıf uyuşmazlığı vardır, davranış biçimleri uyuşmaz. Mesela burada Mariana ile Angelo olacak çift değil yani. Sonra Lucio, zavallı Lucio idamdan kurtuluyor. Sonra bir fahişeyle zorla evlendiriliyor.
Evet.
Sonra Vincentino tutuyor Isabella'ya, yani dük evlenme teklif ediyor. Nereden nereye?
Evet, sonunda da mutlu sona ulaşıyorlar galiba, değil mi Zeynep?
Onu tam olarak belirtmiyor. Sonuçta uygunsuz bir takım çiftler uygunsuz bir takım evliliklere doğru gidiyorlar.
Evet, evet.
Böyle tuhaf bir zorlama var. Şimdi bir ihtimalle bu 1565'te yazılmış, adı çok zor, yazdım şuraya. Gli Hekatomitti diye bir oyun. Otello'da bu Glee'ye Cotton Mitty'nin şeyinden almış, yazarından almış, Otello'yu da. Biliyorsun Hazretimiz orijinal oyun yazmış değil, hepsini bir yerlerden almış.
Evet.
Şimdi bunu da 1565'te yazılmış, sonra 1578'de başkasının bir daha yazdığı, daha farklı, Cassandra ve neydi adı, Promus diye tekrar yazılmış. Üçüncü yazılımı da kısasa kısas. Şimdi buralardan aldıklarını nasıl harmanladığı çok önemli. Önce İtalya'da geçiyormuş. Sonra bir aktörün eline geçmiş. O aktör bunu Viyana'da geçmesini dalgın görmüş.
Evet.
Yani şimdi bu anlattıklarım Shakespeare oyunlarının başına gelen klasik senaryonun bir örneği. Yani bir yerden ortaya çıkıyorlar, sonra onun mutlu eline düşüyorlar, hatta kötü yola düşüyorlar. Ondan sonra birisi onları kurtarıyor. Sonra biri diyor ki bunun kaşı güzel değil, onu düzeltiyor. Saçı güzel değil, onu düzeltiyor. Sonra günümüze kadar gelen bütün oyunlar ne kadar Shakespeare, evet, ne kadar dipi Allah bilir.
Ya buna bir tür metinler arasılıkta diyebilir miyiz? Hani 20. yüzyılın son yıllarında tartışılan, 21. yüzyılda devasa boyutlarda altı çizilen bir husus bu yani.
Tabii. Bir de Hazret şeyi biliyor. Halk neyi beğenir? İnsanlar ne gibi duygularla yaşarlar? Hangi ortamlardan etkilenirler? Hangi davranışlar onları üzer? Hangileri çok kızdırır, hangileri neşelendirir. Bütün bunları iyi bildiği için okuduğu şeylerin arasından bunlara uygunları seçip adapte ediyor. Sonra da salıyor çayıra. Ondan sonra da evet bu da çok ilginç. Çünkü bu benim yahu deyip bir metin haline getirip basmıyor.
Evet, evet.
Basmıyor. Bana ne diyor yani, çıktı sahneye, güldünüzse güldünüz, ağladınızsa ağladınız, yeter işte bu kadar.
Bu zaman tanımazlığını da aslında buradan besletiyor, bir şekilde oradan gelen bir kaynak var sanki, ne dersin?
Tabii ki, tabii ki. Hem zaman tanımazlığı hem de sınıf tanımıyor.
Sınıf da tanımıyor, doğrusu. Şimdi Shakespeare'i tartışıyoruz ya, seninle program öncesinde konuştuk kadınlarının çok özel bir yer tuttuğunu. Shakespeare'in kadınlara bakış açısının çok saatlerce tartışılabilecek bir konu olduğunu ifade ettin. Biraz o konuya geleceğim. Evet, kısasa kısas özelinde başlayalım. Mesela Isabella'dan başlayalım ve ondan sonra diğer komedilere geçelim. Zamanımız kalırsa da trajedilere geçelim. Hadi bakalım.
Şimdi biliyorsun Shakespeare döneminde kadının İngiliz toplumu ya da Britanya adaları içindeki yeri feci.
Evet.
Yani miras sahibi olamıyor, şahitlik yapamıyor, yazamıyor, çoğunlukla okuma yazma bilmiyor. Yani çok düşük bir sınıf, evet, olarak kabul ediliyor. Orada sosyal hayatın gerçekleriyle Shakespeare'in oyunlarını karşılaştırdığımız zaman gerçekten bir devrim yapmış. Yani bunu muhtemelen bunun en iyi açıklaması okuduğu Grammar School ya da o sıradaki King's College, yani bizim ortaokulla lise arası bir şey. Orada okuduğu Latin ve Yunan klasiklerinden hareketle evrensel kadın imgesini benimsemiş. Yoksa İngiliz kadın imgesini benimseseydi bu oyunlarda böyle kadınlar olmazdı. Yani Lady Macbeth ne zor olur.
Evet, evet. Peki mesela komedilerdeki kadın karakterler konusunda ne dersin? Hemen tabii ben burada kısasa kısastan çok 12. geceye referans veriyorum. Çünkü orada çok güçlü.
Çok güçlü tabii. Orada da çok güçlü. Venedik tacirinde de güçlü. Ne bileyim ben, yani şimdi düşünüyorum da komedilerini. Güçlü kadın olmayan komedisi yok gibi bir şey. Ayrıca da güçlü kadın olmayan oyunu da yok gibi bir şey. Tamamen erkeklere yönelik Titüs vesaire gibi bir takım oyunlar dışında bütün oyunlarında kadın tırnak içinde karakter.
Evet.
Tip değil yani.
Karakter dolu dolu, evet.
Tip değil. Karakter. Bir şey yapıyor ve bunun savaşını veriyor. Venedik tacirinde mesela avukat kılığına girip sevgilisini kurtarıyor. Olacak iş değil.
Dönemi düşündüğünde hakikaten öyle.
Olacak iş değil.
Peki Zeynep, hazır seni bulmuşum şunu soracağım. Ya buna bu kadar prim veren bir yazar var karşımızda ve sonra karşımıza Lady Macbeth'i çıkarıyor. Al şimdi.
Çok çeşitli açılardan yorumlayabiliriz Lady Macbeth'in çıkarılışını. Yani ben Macbeth'i birkaç defa seyrettim. Tabii ki birkaç defa da okudum. Orada kadın meselesinden çok erkek meselesi çok zavallı bir durumda. Yani o kadın ne yapsın? Yani bu herif döve döve bir şey yapmaya çalışıyor.
Bu çok iyi.
O sıradaki iktidar meselelerini düşündüğün zaman rekabet o kadar ağır ve o kadar tehlikeli ki sonuçta ölüm var.
Evet.
Nitekim o iktidar savaşları İngiltere'de kabileler arası, hanedanlar arası vesaire çoğunlukla en iyi 3. Richard'ın anlattığı gibi ağır ölümlerle sonuçlanıyor. Ne yapsın bu kadın yani? Bu herif kurtarmaya çalışıyor.
Evet.
Bana öyle geldi.
Peki mesela...
Ya bir şey daha ekleyeyim. Eğer böyle bir çaba içinde olup da kendi için uğraşmıyor olduğu için, yani berbat bir cümle oldu. Hem böyle bir çabaya giriyor hem de bu kendisi için değil. Kocası için giriyor. Nasıl anlıyoruz? Müthiş bir pişmanlık içinde. Müthiş bir kan yıkamaya çalışıyor. Perişan. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Macbeth, Lady Macbeth'in bir fedakar tarafı var.
Evet. Kendini bana feda edin. Evet, kendini...
Ben severim kadını yani özellikle.
Shakespeare külliyatını düşündüğümüzde peki gençlere bu anlamda tam da yetişkinlere Shakespeare kitabını burada tabii hatırlatmak istiyorum sana. Nasıl bir yol izlemelerini önerirsin? Nereden başlasınlar Shakespeare okumaya? Sence kısasa kısas değil bence.
Hayır yani ne de olsa bu adam bir sahne yazarı. Yani sahne için yazmış.
Evet.
Eğer Shakespeare'i tanımak istiyorlarsa şuralarda bir yerlerde olacak kitabım. Hiç başımdan, başucumdan ayrılmam.
Muhteşem bir.
Evet. Bu Stephen Greenblatt diye bir adam, bir beyefendi. Çok iyi tahlil ediyor. Biraz ağırca bir kitap. Shakespeare'le yetişkinler Shakespeare biraz daha basit. Çünkü o ikisi, onu yazan iki hanım Shakespeare editörleri. Dolayısıyla çok kolay bir yolla aktarmaya çalışmışlar. Bu birazcık daha derinlikli. Ama Shakespeare'de kendilerini ilgilendiren bir şey bulanlar, önce hayatımla ilgili bir şeyler okusunlar. Birinci adım. Sonra oyunlarına gitsinler. Ama sonra oyunları okusunlar.
Soneleri için ne diyorsun peki?
Ha,
ayrı bir konu ama.
Şimdi biliyorsun şiir çevrilir çevrilmez diye ezeli ve ebedi bir tartışma vardır. Bir sürü insan şiirin çevrilemeyeceği iddiasındadır. Bu soneler ise çeviri açısından hakikaten deveye hendek atlatan şeyler. Halat Said Alman büyük bir cesaretle bu işi yaptı.
Evet.
Fakat detayına girmiyorum. Çünkü nasıl bizde aruzun bir takım kalıpları, kuralları vesairesi varsa Sonelerin yazılışında da bir alay kural var. Bir alay ses meselesi var. Yani İngilizce okumaktan başka çare yok. Onu da zaten İngilizcenin hafifletilmiş halleriyle okumak lazım. Yani Türkçelerinde bir fikir veriyorlar. Ama maalesef İngilizcesi kadar güçlü değiller.
Sen çevirileri yaparken en çok nerede zorlandın? Benzer yerlerde olsa gerek ama gene de bir ona da bir parantez açalım.
Şimdi bazı oyunlarını manzum yazmış. Hatta oyunun bir kısmını manzum, bir kısmını düz yazı yazmış. Manzum yazdıklarında sonelerdeki mesele de ortaya çıkıyor. Yani ses uyumlarına dikkat etmiş. Ki Türkçe'de onu uygulamak çok zor.
Çok zor, doğru.
Mesela Macbeth'te bir cinayeti anlatırken ya da yani vahşi bir hareketi anlatırken K vurgusu yapmış, K'lere vurgu yapıyor diye sesler çıkıyor devamlı. Hı. Ya şimdi bunu Türkçe'ye çevir. Yani anlatırken o olayı seyirciye sesle birlikte atmosferi sunmaya çalışıyor. Şimdi bu başa çıkılır bir herif değil yani. Evet. Affedersin. Hazret.
Yo, baştan gerçekten bunu teslim etmek gerekiyor. Hazret yani.
Hazret. Ben şöyle düşündüm. Yani böyle bir cahil cüretiyle Shakespeare çevirmeye başladığımda dedim ki ya bu adam son derece esnek bir adam. Yazdıklarında, yaşamında da iyi bir tüccar, iyi bir baba, iyi bir köylü, entelektüel bir bohem değil. Çok enteresan bir adam. Fakat işinde çok esnek bir adam. Dolayısıyla dedim şimdi kalkıp karşıma geçse ben bu çeviriyi niye böyle yaptım? Anlatabilir miyim? Anlatabilirim. O zaman çeviririm.
Peki tam da burada mesela çok film çevrildi yapıtlarıyla ilgili. O esneklik onlarda
yarandı.
Evet, evet. Yine özellikle gençleri düşünerek nerelerden başlamalarını önerirsin?
Klasik Shakespeare oyunları bağlamında Kenneth Branagh'ın yaptığı bütün oyunlar, bütün filmler Shakespeare'i sahnede seyretmeye neredeyse gerek bırakmayacak kadar doğru uygulamalar. Ama bazen de modern çağa uygulanan bir takım Shakespeare eserleri var ki.
Sahi onlara ne diyorsun?
Vallahi ne bileyim ben West Side Story'de Shakespeare. Ama bazıları doğrusu orama burama batıyor. Rahatsız oluyorum.
O kadar içindesin yani, ki tabii.
Evet, oyunlarda da öyle bir şey var. Ne bileyim bir Kral Lear uyarladılar mesela Paris'te. Hatta Michel Piccoli Kral Lear'i oynuyordu. New York'ta bir gangster takımı arasında geçiyordu. Ellerinde makinalı tüfekler bangır bangır sahnede makinalı tüfek ateşleri yapılıyordu. Yani ben herhalde Shakespeare muhafazakarıyım dedim. Olmadı. Yani şey etmedim. Demek ki bunun bir ölçüsü olsa gerek. Hani gündelik günümüze uyarlamada yoksa günümüze uyarlanan çok fazla Shakespeare var.
Evet. Tam da onun için
soruyorum. West Side Story bile Shakespeare işte. Romeo ve Juliet.
Evet. Peki Zeynep, gerçekten bizim zaman tanımaz dediğimiz bu hazreti, zaman tanımaz hazret yapan sence nedir?
İnsanları çok iyi tanıyor. Bir, çok esnek. İki, durun. Yani biliyorsun Torosların tepelerinde bir köyde bir kadınlar çıktılar, Kraliçe Lear yaptılar. Hatırlıyor
evet,
musun?
Evet, hatırlıyorum.
Kafalarına bir takım dallar geçirip kraliçe oldular ve yaklaşık 30 köy falan dolaşmışlar. Millet bayılmış. Yani insanları tanıyor. İnsanların nelerden etkilendiğini, yani trajedinin ögelerini, komedinin ögelerini, insan hayatının içinde trajedi, komedi ögelerini çok iyi biliyor. Yani bir deha olmak kolay değil mi?
Doğrusun. Bu esneklik dedin ya, şimdi o esnekliği de biraz açmanı istiyorum. Çünkü hani entelektüellik aslında sanırım zaman zaman bunu içinde barındırmıyor. Sence nedir bu esnekliğin temelinde yatan şey?
Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim ama yani hakaret olarak alınmasın. Kasabalılık. Ya bu adam Stratford Upon Avon'dan geliyor. Bir eldivencinin oğlu. Bir sürü o sıradaki entelektüel yazar, çizer takımı gibi Cambridge ve Oxford'da okumamış. Hayatını kazanmak üzere 17-18 yaşlarında nasıl olduğu belli değil. Muhtemelen bir tiyatro trubunun peşine takılıp Londra'ya gelmiş. Evet. Para kazanması da lazım. Bir yazarak da para kazanılıyor, öğrenmiş. Sahneye de çıkmış. Hamlet'te en iyi rolü, Hamlet'te oynadığı hayalet rolü. Yani hayatın içinden geçmiş. Kasabalık derken bunu
anladım.
Demek istiyorum.
Anladım.
Tepeden inmiş. Hayatın içinden geçmiş. Bir. İkincisi, hor görülen bir sanat yapıyor. Tiyatroyu Londra'ya sokmuyorlar. Londra dışında bütün tiyatrolar, genel evlerin aralarında bir takım binalarda oynuyorlar. Pis semtlerde yani. Ortalıktan lağım akıyor. Orada o binayı, tepesi de açık, yağmur çamur, her gün 3000 kişiyle doldurmak zorunda bu adam.
Evet.
Ve para kazanmak zorunda.
Ki karnını doyursun değil mi? Karnını doyurmak için buna ihtiyacı var.
Karnını doyuracak, bir de toptancı arpa alıyor, stokluyor, satıyor, tefecilik yapıyor. Yani son derece geniş bir hayatı var. Hani oturup ciddi bir şekilde tüy kalemini şeye batırıp, mürekkebe batırıp haldır oldum yazmıyor.
Evet.
Bir ara yazıyor, sonra birilerine veriyor, onlar değiştiriyorlar. Aktör diyor ki ben bugün karımla kavga ettim, bu repliği söylemem. Söyleme abi, başka bir şey söyle. Yahut da diyorlar ki ya Kraliyet Locası'nda kont bilmem ne var. Eyvah, çıkarın aradaki şu replikleri diyor. Çıkarıyorlar.
Anladım.
Bunu diyorum ya. Pratik bir adam.
Aslında sanatı yeniden düşünmemiz gereken o kadar çok şey söylüyor ki.
Çok.
Değil mi? Değil mi? 21. Çok. Yüzyıla bile söylediği bir sürü şey var o anlamda.
Çok. Yani bu işi ciddiye alın ama yaptığınız şeyi de İncil'le aynı sınıfa sokmayın
diyor. Evet.
Evet.
Evet. Ve iyi ki de öyle söylüyor. Doğru.
Ciddiye alın. İnsanlara istedikleri bir şey verin. Onları mutlu edin ya da hüzünlü edin. Eğlendirin. Tiyatro bir eğlencedir her şeyden önce. Eğlendirin. Keyiflerini yerine getirin. Başka bir dünyaya çevirin onları. Çok güzel ama abartmayın yani.
Ama kendiniz abartmayın de, yani çok iyi oldu.
Kendinizi de fasulye gibi nimetten saymayın. Yani böyle bir tanıdıkça diyorum ya, kişilik olarak gerçekten büyüleyici bir adam. Sadece deha değil.
Şöyle bir şey, yine kısasa kısastan senin satırlarınla paylaşmak istiyorum. Dük'ün konuşması. Değişen bir şey yok. İyilik öylesine kızgın alevlerle karşılaşıyor ki ancak her şey hepten çökerse dünya düzelecek gibi. Sadece yeni olan talep ediliyor, eskiyen her şey tehlikeye düşüyor. Herhangi bir şeyde sebat etmek cesaret ister oldu. Toplumların güvencesini sağlayan gerçekler zorla ayakta kalabiliyor. Oysa dostlukları yerle bir eden bencillik almış başını gidiyor, diyor hem Shakespeare hem de sen.
Yani bu 16. yüzyıl mı 21. yüzyıl mı, söyle bakalım şimdi.
Tam da onu diyeceğim. Yani Shakespeare'i Shakespeare kılan gerçekten zamansızlığı. Bu satırları hala biz bu yaşamda çözebilmiş değiliz. Hem siyasi olarak hem kültürel olarak galiba. Zeynep bir de...
Dinliyorum.
Hayır, ben sana bunu direkt soracağım. Senin hayatındaki değiştirdiklerini soracağım.
Shakespeare'in mi?
Evet.
Bütün hayat görüşümü değiştirdi diyebilirim. Sanata bakışımı, özellikle tiyatroya bakışımı tepeden tırnağa değiştirdi. Yazarlık kavramı üzerine bakışımı çok değiştirdi. Hani kendi yazdıklarını cennetten çıkma bir şey zannedenler mesela gözümde çok düştüler. İşte adam burada yani yazmış, emanet etmiş ve karışmamış. Ama buna rağmen bugüne kadar gelmiş ve demin okuduğun gibi güncelliğini kaybetmemiş. Demek ki ölümsüz bir metin sahibinin silahlarına hiç ihtiyaç duymuyor. Yazabiliyorsan yaz. Salçayır'a gitsin. Yani böyle bir güç var insanın içinde, bunu ispat ediyor.
Evet. Ölümsüz bir metin sahibinin silahlarına ihtiyaç duymuyor. Bunu da not ettim. Zeynep ya Ağacı.
O yüzden adamcağızı yerden yere vurmuşlar Shakespeare. Yok işte Kont da Vere, Oxford Kontu bilmem yazmış da yok bilmem ne yazmış da bir türlü kasabadan gelme bu ortaokul mezunu yaratığın bütün bunları yazabileceğine İngilizler ilginçtir. Sadece İngilizler inanmıyor. Evet. Bütün dünya inanıyor, onlar inanmıyor.
Evet. Süremiz doldu ne yazık ki Zeynep. Son birkaç şey belki alabilirim. Yine gençlere bir mesaj olabilir belki. Yani mesaj demeyelim de selam diyelim. Ne dersin Shakespeare için son olarak?
Yani hayatlarında bir yeri olursa zenginleşeceğini hayatlarının bilmelerinde fayda var derim.
Evet.
Her yazar böyle olmaz. Yani insanın bir tarafında bir yerde Shakespeare bulunursa sanki daha keyifli, daha zengin, daha donanımlı dolaşabilir gibi geliyor bana.
Evet. Hayatımızın eskimeyen satırlarının sahibi diye onu selamlıyoruz o zaman burada.
Aynen. Hazrete selam.
Hazrete selam. Çok teşekkür ederim Zeynep Avcı.
Ben teşekkür ederim. Tekrar doğum günün kutlu olsun.
Çok sağ olasın. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle bir sonraki doğum günde diyelim.
İnşallah.
Sağ ol. Sevgiler. Evet efendim. İyi günler. Dediğim gibi hayatımızın eskimeyen satırlarının yazarıyla birlikteydik. Bu satırları bize son derece güzel, pırıltılı bir Türkçeyle aktaran sevgili Zeynep Avcı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, selamlar efendim.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.